Ayrım 32. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. Faşizmin yalanları ve Maraş katliamı. Bir yerde gölgeler büyüyorsa orada güneş batıyor demektir. Çin atasözü. Maraş katliamı ile ilgili olarak her katliam ve yargılama döneminde hem o günden bugüne çok çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Katliam yıllarından başlamak üzere yapılan bu tartışmalar hiç kesilmemiş, özellikle katliamın yıl dönümlerinde yoğunlaşarak sürmüştür. Katliamın unutulmamasını sağlayan bu tartışmaların yapılması gerekli ve zorunludur. Doğal olarak bu tartışmalarda iki taraf bulunmaktadır. Birisi katliama karşı mücadele eden ve katliamın mağduru olan kesim, diğeri ise tamamen illegal güçlerin desteğiyle katliamı meşru göstermeye, katliamın gerçeklerini gizlemeye, sulandırmaya çalışan katliamcıların tarafı. Katliamın savunuculuğunu yapan ikinci grup, sürdürülen tartışmalarda katliamı devrimcilerin üstüne yıkmaya ve buna bağlı olarak katliam organizatörlerini aklamaya çalışmaktadır. Katliamcılar bu amaçlarına varmak için faşizmin ayırt edici özelliği olan yalanlama ve demagojiye başvurmakta, bu yöntemi ölçüsüzce kullanmaktadır. Tüm tarihi boyunca faşizm kendisine yaşam alanı yaratmak için demagoji ve yalanı temel mücadele yöntemi olarak kullanmıştır. Hitler Almanya'da sosyalizmin etkisinden faydalanmak için partisini Nasyonal Sosyalist olarak adlandırmıştı. Aynı şeyi İtalya'da Mussolini yapmıştı. Bizde de böyle ola gelmiştir. Faşistler her dönem kitlelerin kulağına hoş gelen yalanlar söyleyerek amaçlara giden yolu açmaya çalışmışlardır. Faşistler bu yöntemle halka karşı işledikleri suçları özellikle devrimcilere ve komünistlere mal etmeyi amaçlamışlardır. Hitler'in Reichstag parlamento binasını yaktırarak arkasından komünistlere karşı giriştiği kanlı katliamlar bilinmektedir. Aynı yöntem önceki bölümlerde işlendiği gibi 6-7 Eylül 1955'te Rumlara ve Ermenilere karşı yapılan saldırılarda Türkiye'de de uygulanmış, içlerinde Aziz Nesin'in de bulunduğu çok sayıda ilerici tutuklanmıştır. Faşizmin bu temel özelliği yeterince teşhir edilememiş olması siyasal mücadelenin bulunduğu noktanın geriliğinin sonucudur. Faşizm halklara ve haklılara karşı kullandığı bu temel siyasal mücadele yöntemini Maraş katliamı ile ilgili olarak da kullanmıştır. Çarpıcı bir örnek olarak Ahmet Kabaklı'nın yazısı gösterilebilir. Katliam günlerinde 25 Aralık 1978'de Tercüman Gazetesi yazarlarından Ahmet Kabaklı, Maraş katliamını birincisini beğenmeyen Asil Kısrak'ın gösterdiği tepki olarak yorumlamıştır. Ahmet Kabaklı tarafında ifade edilen bu yorum ve anlayış, dönemin tüm ırkçı faşist siyasal çevrelerince paylaşılmaktaydı. Onlara göre Ecevit hükümetinin varlığı, ayrıca solun çalışmaları, asil Türk ve Sünni Müslümanları kızdırmış ve şaha kalkan kısrak yani katliamcılar Maraş katliamını ve diğer katliamları yapmışlardır. 6 aylık Yılmaz Baz'ı, karnında taşıdığı 8 aylık bebeğiyle Esma Sunay'ı, 10 yaşındaki Hatice Görür'ü ve diğerlerini öldüren katillerin soylu kısrak olarak kabul edilmesi, tanıtılması ve savunulması faşizmin demagojik maharetleriyle mümkün olabilir ancak. Ahmet Kabaklı bu yazdıklarıyla faşizmin insanı nasıl canavarlaştırdığını ve nasıl demagog haline getirdiğini göstermiş olmaktaydı. O günlerde Maraş katliamını devrimcilere mal etmek amacıyla yapılan propagandaların haddi hesabı yoktu. Ancak bu propagandalar istenen etkiyi yapmamaktaydı. Çünkü faşizmin ve katliamcıların kanlı elleri en çok Maraş katliamında deşifre olmuş, en çok bu katliamla kitleler faşizmi gerçek yüzüyle tanıma imkanı bulmuşlardı. Faşizmin bu şekilde Maraş katliamı ile ilgili olarak geliştirip savunduğu ve kamuoyunu ikna etmeye çalıştığı yalanlar bireysel çabalar olarak görülmemelidir. Israrla sürdürülen bu çabalar katliamcı illegal güçlerin veya onların desteği ve denetimiyle sürdürülen çabalardı. Katliamcı yapılanma bu yolla bir yanda sorumluluktan kurtulmaya çalışırken esas olarak vazgeçilmezleri olan katliamcı politikalarını sürdürülmeyi güvence altına almak istemektedir. Onun için Maraş katliamı ile ilgili olarak üretilen ve savunulan her yalan ve söylenen her demagoji illegal güçlerin marifetiyle ve katliamcı politikaların gereği olarak üretilmekte, savunulmakta, gündemleştirilmektedir. Maraş katliamı ile ilgili olarak gerek katliam esnasında gerek yargılama sürecinde üretilen sınırsız demagojiler ve yalanlar izlenen politikalarla direkt bağlantılıdır. Daha önce işlenmiş olan ilgili bölümlerde gördüğümüz gibi sıkı yönetim mahkemesinin katliama dair yaptığı tanımlama ve yargılamalarda izlediği tutum o günden bugüne savunulmaya çalışılan ırkçı pespayeliklerin dayanağı yapılmaktadır. Aslında mahkemenin de temel aldığı ve bugün de sürdürülmek istenen iddiaların kaynağında Jandarma Genel Komutanı Sedat Ceresu'nun belirlemeleri bulunmaktadır. Böylece ta başından beri illegal devletin şekillendirip yönlendirdiği Maraş katliamı ile ilgili dezenformasyon çalışmaları 1990'da faşist junta şefi Kenan Evler'in anılarında Maraş katliamını MHP militanları ve dinci yobazlar tarafından yapılan bir katliam olarak tanımlamasıyla alevlendi. Kenan Evren Anılar, sayfa 230. MHP'liler başta Türkeş olmak üzere bu iddiaya tepki göstererek kendilerini aklamaya çalıştılar. Sonraki yıllarda Maraş katliamı ile ilgili tartışmalarda katliamın bir nolu sanığı olması hasebiyle Ökkeş Kenger tartışmalara dahil oldu. Ökkeş Kenger'in politik pozisyonunu kullanması, medya mensuplarına konuyla ilgili yeterince bilgilendirilmemiş olması, bundan kaynaklanarak tartışmaların doğru bir zeminde yürütülememesi, Ökkeş Kenger'in bu tartışmalarda arıza endam etmesini kolaylaştırmıştır. Ökkeş Kenger böylece eline geçirdiği her fırsatta ve canhıraş bir çaba ile Maraş katliamını devrimci örgütlerin işlediği iddia ve güya ispat etmeye çalışmıştır. Kendince bu yolla katliamcı güçleri aklayabileceğini sanmakta, bu amaçla uzatılan her mikrofonda boy gösterebildiği her ekranda inciler döktürmektedir. Bu durum hiç arzu edilmediği halde Ökkeş Kenger'in iddialarının tartışılmasını gerektirmektedir. Ökkeş Kenger'in iddialarının tartışılmasının hiç arzu edilir bulunmaması ilk olarak iddiaların düzeysiz, pespaye, asgari inandırıcılıktan uzakta, ilkel propaganda olmaktan öte bir özellik arz etmemesindendir. İkincisi, katliam savunuculuğu düzeyinde vardırılan bu iddiaların Ökkeş Kenger üzerinden tartışılması tam da onun aradığı meşruiyet çabasına hizmet etmektedir. Çünkü pek itibar görmüyor da olsa politik ikbal beklentisi ve arayışı söz konusudur. Daha da ötesi, Maraş katliamının Ökkeş Kenger üzerinden tartışılması gerçeklerin ortaya çıkmasına hizmet etmemektedir. Çünkü Ökkeş Kenger, Maraş katliamının 3. 5. sınıf bir figüranı olmanın dışında bir özelliğe sahip değildir. Ne katliamın planlayıcısıdır ne planın işleticisidir. Bütün özelliği illegal güçlerin kullandığı yüzlerce figürandan birisi olmasıdır. Maraş katliamını böyleleriyle tartışmanın magazinleştiren ve katliamcıların karanlıklarda saklanmalarına hizmet eden bir tehlikesi bulunmaktadır. Yapılacak olan tartışmalar bu tuzağa düşülmeden gerçeğe hizmet edecek biçimde geliştirilmelidir. Sorunun bir yanı budur. Sorunun diğer yanı tam da bu anlayış ve amaçla Ökkeş Kenger'in yalanlarını ele almak gerektiğidir. Çünkü katliamın savunulmasına varan söz konusu yalanların deşifre edilmesi, Maraş katliamının hesabının sorulmasını isteyenlerin görevi olarak görülmelidir. Ayrıca Ökkeş Kenger ve benzerlerinin ileri sürdüklerini, Ökkeş Kenger'in iddiaları olarak değil, tam tersine katliamla ilgili gerçekleri gizlemek için sürdürülen kapsamlı bir politikanın parçası olarak görmek durumundayız. Dolayısıyla Maraş katliamına ilişkin yalan ve demagojilere karşı mücadelenin aynı zamanda katliamcı politikalarla mücadeleyle birleştirilmesi kapsamında Ökkeş Kenger'in iddialarını tartışmak gerekmektedir. Bu noktadan hareketle Ökkeş Kenger'in yıllardır değişik ortamlarda savunduklarını ve söylediklerini yazdığı ilgisiz birçok konunun bir arada bulunduğu karma karışık kitabını esas alarak ele almak durumundayız. Böyle yaklaşmak hem daha doğru olacaktır hem de ucuz spekülasyonlara meydan vermeyecektir. Ökkeş Kenger'in iddialarının en önemlisi olanından başlanabilir. İddia 1. Maraş katliamını devrimciler yaptı. Ökkeş Kenger'in temel iddialarından en revaçta olanı Maraş katliamının devrimciler tarafından yapıldığıdır. Bilindiği gibi bu iddia tek başına Ökkeş Kenger'in iddiası değildir. Ta katliamın hazırlık sürecinden başlamak üzere illegal güçler ve sivil katliamcılar, ırkçı şöven yapılar bütün kurum ve kurullarıyla bu yönde propaganda yapmaya başlamışlardı. Katliamın bir parçası olarak sürdürülen bu çabalar katliam sürecinde ve yargılamalarda daha da yoğunlaştırılmıştır. Ancak her şeye rağmen dönemin toplumsal mücadele gücü bu propagandanın etkisini sınırlamış, yapılmak istendiği gibi devrimcilerin Maraş katliamını yaptıkları iddiası ilgi görmemiştir. Buna rağmen illegal güçlerin bu yöndeki çabaları bitmemiş, 12 Eylül'le Maraş katliamında devrimcilerin sorumlu tutulması doğrultusundaki karanlık planlar tekrar devreye konmuştur. Sıkı yönetim ve 12 Eylül faşist darbecileri katliamı devrimcilerin üzerine yıkmak amacıyla yeni bir dava açarak çeşitli devrimci örgütleri Maraş katliamı ile ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Sıkı yönetim ve özellikle faşist 12 Eylül cuntası bu çabaları için sayısız devrimciyi işkenceden geçirmiş, katletmiş, sakatlanmalarına yol açmıştır. Ancak bütün uğraşlarına rağmen sıkı yönetim ve 12 Eylül cuntası yalanı ve komploya dayalı bu iddiayı ispat edememiştir. Fakat Ökkeş Kenger ve benzerleri bu çabaların bir parçası ve faşizmin demagoji yönteminin gereği olarak sıkı yönetimin ve 12 Eylül'ün ispatlayamadığı Maraş katliamında devrimcilerin sorumlu oldukları yalanını bulundukları her ortamda iddia etmeye, ileri sürmeye devam etmektedirler. Aradan geçen uzun yılların verdiği unutmuşluk halinde bu amaçla değerlendiren Ökkeş Kenger, yalanı dayalı bu iftirasını kitabının 47-55 sayfalarında Maraş katliamını yapan devrimci örgütler olarak 4 tane devrimci örgütün üstünde somutlaştırmaya çalışmaktadır. Ökkeş Kenger'in iddiasını dayandırdığı yegane bilgi, sıkı yönetim mahkemesinin önceki bölümlerde değindiğimiz Maraş katliamını devrimciler üzerine yıkma çabaları için bu devrimci örgütlere açılmış davalardır. Söz konusu devrimci örgütler o dönemde tüm ülkede ve Maraş'ta faaliyet yürüten örgütlerdir. Dolayısıyla bu örgütlerin o anda Maraş'ta bulunan çeşitli taraftarları da doğal olarak katliama karşı sürdürülen direnişte yer almışlardır. Nasıl almasınlar ki? Öldürülenler, katledilenler, evleri yakılanlar bu insanların kendileriydiler. Akrabaları, amcaları, dayılarıydı. Ökkeş Kenger'in kitabında iddialarını yazdığı 8 sayfalık bölümün büyük kısmı itham edilen örgütlerle ilgili ama katliamı ilgilendirmeyen sıkı yönetim mahkemesinden alınmış bilgileri içermektedir. Ökkeş Kenger saçma sapan iddiasını ifade ederken iddianame ve mahkeme kararlarına ilişkin bol sayıda rakamlarla hem belgelere dayandığı görüntüsünü vermekte hem de inandırıcılığını artırmaya çalışmaktadır. Ökkeş Kenger bunu yaparak güneşin 3-5 rakamının balçığıyla sıvanabileceğini sanmaktadır. Bu yöntem klasik göz boyama yöntemidir. Nasıl olsa herhangi bir okurun o rakamlarla ifade edildiği belgelere ulaşmasının kolay olmayacağını veya insanların bu zahmete katlanmayacağını varsaymaktadır. Okuyucunun zaafından yararlanmaya dayanan ve okuyucuya güvensizliğin ifadesi olan bu hileli yöntemden medet ummak, iddia sahibinin zayıflığını ve çaresizliğini göstermektedir. Bu girizgahtan sonra Ökkeş Kenger'in Maraş katliamını yaptığını iddia ettiği söz konusu 4 devrimci örgütle ilgili olarak yazdıklarını ve gerçekleri bir arada ele almaya çalışalım. Ökkeş Kenger ilk olarak Garbis Altınoğlu'nun ve onun içinde bulunduğu Devrimci Halkın Birliği yayın organı çevresini suçlamakta, konuyla ilgili sıkı yönetim savcısının iddialarını tekrarlamaktadır. Garbis Altınoğlu ve DHB için yazılanlar şunlardır. 19-25 Aralık 1978 tarihinde cereyan eden Kahramanmaraş olaylarında tertipleyici olarak görev almak ve silahlı çatışmaya girmek. Kanlı Oyun, Ökkeş Şendiller, sayfa 49. Ökkeş Kenger'in en çok üzerinde durduğu örgütlerden olan DHP ve Garbis Altınoğlu'nun Maraş katliamındaki sorumluluğu bağlamında bütün söyleyebildiği soyut tertipçileri içinde yer almak ve silahlı çatışmaya girmek şeklinde iddiasıdır. Ökkeş Kenger bu iddialarıyla ilgili hiçbir tanık, hiçbir kanıt sunamamakta, tam bir çamur at izi kalsın yöntemi uygulamaktadır. İddialara geçmeden okurun hoşgörüsüne sığınarak araya girmek gerekiyor. Konunun başında Ökkeş Kenger'in iddialarının düzeysizliğinden, dolayısıyla tartışmayı gerektirmediğinden söz etmiştik. Okunan iddialar tam da bunu göstermektedir. En basit bilgileri, en basit kuralları tartışmak zorunda kalmaktır düzeysizlik ve bu iddialarla bu yapılmaktadır. Bir iddia, şüphe, emare, kanıt ve tanık gerektirir. Bunların en az herhangisi birisinin olmadığı iddialar sadece özel amaçlı yönelimler, iftiralar, yalanlar olmaktan başka bir anlam taşımazlar. Buna göre Ökkeş Kenger'in iddiasına baktığımızda Garbis Altınoğlu Maraş olaylarının tertipçileri içinde yer almış ve silahlı çatışmaya girmiş deniyor. Varsayalım öyle. İyi de bunun için bir delile, bir kanıta, bir tanığa hiçbir gerek yok. Mesela Garbis Altınoğlu Maraş olaylarını nasıl, kimlerle, ne zaman, nerede tertiplemiş? Hangi hazırlık saldırısını yapmış, hangi mahallede hangi cinayeti işlemiş? Kaç masum yoksul kişi veya kişileri öldürmüş, hangi evi yakmış? Bu veya buna benzer bir tanecik olsun delil, kanıt, tanık göstermek gerekmiyor mu? İşkembe-i kübradan atmakla insanların suçlu kabul edileceği mi sayılıyor? Sıkı yönetim savcısından devşirilmiş böyle iftiralarla gerçekler ters yüz edilebilir mi? Ökkeş Kenger'in iddiası siyasal boyutundan bağımsız, yukarıda belirtildiği gibi içi boş, gerçek dışı birkaç kelimeden ibarettir. Bu iddianın asıl sahipleri sıkı yönetim ve 12 Eylül yargısıdır. Sıkı yönetim ve 12 Eylül cuntacıları katliamı devrimcilere yıkma projesinin bir parçası olarak Garbis Altınoğlu ve onun üzerinden DHB-TKP-ML hareketine özel bir tutumla yöneldiler. Yakalanan tüm DHB'li devrimciler Maraş katliamı ile ilgili özel sorgulardan, korkunç işkencelerden geçirildiler. Yapılan işkencelerde DHB'li Ali Ekber Yürek ve Cennet Değirmenci katledildiler. Nihayet Garbis Altınoğlu 1981 yılında girdiği bir çatışma sonucunda İstanbul'da yakalandı ve 12 Eylülcülerin özel sorgularına alındı. Her türlü işkencenin uygulandığı sorgular aylarca devam etti. Yapılan bütün insanlık dışı işkenceler gerçeğin ve devrimci iradenin büyüklüğü karşısında sonuçsuz kaldı. İşkenciciler iddialarını sürdüremez hale geldiler ve Garbis Altınoğlu'nun Maraş katliamı ile ilişkisini tespit edemediler. Gerçeğe boyun eğmek zorunda kalan sıkı yönetim savcıları Maraş katliamından dolayı Garbis Altınoğlu'nu suçlamaktan ve bu yönde iddialarda bulunmaktan vazgeçtiler. Böylece Garbis Altınoğlu'nun ve onun üzerinden TKP-ML hareketi DHB'nin Maraş katliamı ile hiçbir ilgisinin olmadığını, Ermeni düşmanlığını resmileştiren sıkı yönetim mahkemeleri de kabul ve itiraf etmek zorunda kaldılar. Sonuçta hem Garbis Altınoğlu hem de diğer DHB'liler Maraş katliamı davasında sorgulandılar ama yargılanmayı gerektirecek herhangi bir durum olmadığı için suçsuz bulundular. Ökkeş Kenger'in aldığı alıntılar sıkı yönetim savcısının iddiaları olarak kaldı. Garbis Altınoğlu ve diğer arkadaşlarının Maraş katliamı davasında suçsuzluğunun açığa çıkması, katliamın bir parçası olan komplonun bu yönüyle çökmesini sağlamıştır. Ancak Ökkeş Kenger sanki gerçekler böyle değilmiş gibi DHB'yi ve Garbis Altınoğlu'nu çirkin yalanlar söyleyerek suçlu göstermeye devam etmektedir. Bu amaçla Devrimci Halkın Birliği örgütünde Ermeni Garbis Altınoğlu'nun hadiseden idam cezası alması ise bu konuyu ispatlıyor. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller sayfa 87 diyerek Garbis Altınoğlu'nun Maraş katliamında olmayan sorumluluğundan dolayı idam almış birisi olarak ilan etmekte, öyle göstermeye çalışmaktadır. Ökkeş Kenger bu iddiasının çürüklüğünün farkındadır. Onun için adı geçen geçmeyen binlerce devrimci arkadaşlarla ilgili sıkı yönetim mahkemesinin açtığı davaların bol sayılı dosya numaralarını vererek ve adı geçenlerin cezaevinde yatmıştığına dayanarak iddiasını ispatladığını göstermeye çalışmaktadır. Ama Ökkeş Kenger bilmelidir ki en usta sihirbazlar bile sadece göz boyayabilirler, gerçeği değiştiremezler. Ökkeş Kenger'in iddialarına rağmen gerçek durum şöyledir. Gerek Garbis Altınoğlu, gerek DHB'li diğer devrimciler anlatılan süreçte yakalanmışlar, Maraş katliamı da dahil birçok sözde suçla suçlanmışlardır. Ancak bu devrimciler Maraş katliamı davasında ceza almamış, beraat etmiş, hatta kimisi bu davada hiç sorgulanmamıştır. Örneğin Ökkeş Kenger'in Maraş katliamında sorumlu olarak gösterdiği Hüseyin Çapartaş, İbrahim Horoz ve adı geçen daha başkaları bu katliamla ilgili olarak hiç sorgulanmamış, yargılanmamışlardır. Buna rağmen 12 Eylül Cuntası'nın devrimcilere düşmanlığının sonucu olarak adı geçen devrimciler devrimci faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde yatmışlar, mahkum olmuşlar, idam cezası almışlardır. Bu durum Ökkeş Kenger dahil ilgili herkesin bildiği ve bilmesi gereken bir gerçektir. Aynı şekilde Garbis Altınoğlu da Maraş katliamından dolayı değil diğer devrimci çalışmalarından dolayı ceza almış, cezaevinde yatmıştır. Ökkeş Kenger bir sihirbaz marifetiyle Garbis Altınoğlu ve başkaca DYP devrimcileri sanki Maraş katliamından dolayı yatmışlar gibi göstermeye çalışmaktadır. Bir devrimci örgütün mensupları olarak ve çeşitli devrimci faaliyetlerinden dolayı cezaevinde yatmış olan Garbis Altınoğlu ve diğer devrimcileri Maraş katliamının sorumluları olarak cezaevinde yatmış gibi göstermek kocaman bir yalandır. Katliamcı politikaları aklamaya çalışmanın gereği ve sonucu olarak başvurulan ucuz bir hile ve üçüncü sınıf bir demagojidir. Bütün bu gerçeklere rağmen Ökkeş Kenger'in Garbis Altınoğlu ve Ermeni düşmanlığı üzerinde bu iddiayı ileri sürmesi faşist bir demagoji olmasının yanında özel, döneme ve bölgeye ilişkin amaçlar taşıyan bir iddiadır. Aynı zamanda bu iftira ve yalan kampanyası gerek illegal güçler, gerek diğer faşist kurum ve çevrelerce sadece politik amaçlarla ve tüm illegal güç ve organlar kullanılarak sürdürülmektedir. Ökkeş Kenger'in bu iddiasının önemli üzerinde durulması gereken bir başka boyutu daha bulunmaktadır. Bilindiği gibi Maraş'ta yüzyılın başında yaşanan Ermeni direnişi ve katliamı, illegal devlet tarafından ırkçılığın geliştirilmesi ve Ermeni düşmanlığının derinleştirilmesi amacıyla değerlendirilmiştir. Katliam günlerinde henüz varlığını koruyan Ermeni düşmanlığının katliamcılar tarafından güncellenerek kullandığı ortadadır. Garbis Altınoğlu adı üzerinde Ermeni düşmanlığını yeni katliamın malzemesi yapmak isteyen katliamcıların planladıkları katliamın propagandasını bu olgu üzerine oturttuklarını daha önce belirtmişti. Garbis Altınoğlu, Türkiye Devrimci Hareketi'nde saygın bir yeri olan bir devrimcidir. Söz konusu yıllarda TKP-ML hareketinin DHB içinde ve bölgede faaliyet göstermekteydi. Garbis Altınoğlu'nun Ermeni halkının namuslu, dürüst bir evladı olarak bölgede devrimci çalışma yürütüyor olması belli ki tüm egemenleri korkutmuştu. Katliam öncesinde ve katliama hazırlık sürecinde iş adamlarının yaptığı toplantı başta olmak üzere yapılan çeşitli toplantıların tümünün gündemlerinden birisi bir Ermeni devrimci olarak Garbis Altınoğlu'nun bölgede bulunması olmuştur. Söz konusu toplantılarda Garbis Altınoğlu adı üzerinde Ermeni düşmanlığına sürekli ve ısrarla özel vurgular yapılmıştır. Böylece Garbis Altınoğlu üzerinde tarihsel Ermeni düşmanlığı, güncel devrimci ve Alevi düşmanlığı ile birleştirilerek katliamcı güruh motive edilmiştir. Ancak Ermeni düşmanlığının Garbis Altınoğlu adı ile birlikte kullanılmasına sıradan yaklaşmak doğru değildir. Katliamcıların Ermeni Garbis Altınoğlu'nun bölgede devrimci faaliyet yürütüyor olmasını söz konusu korkudan bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken bir olanak olarak gördükleri ve buna uygun bir pratik planlama içine girdikleri anlaşılıyor. Salt Ermeni düşmanı olan sıradan saldırganların özel olarak Garbis Altınoğlu'ndan ve bölgede bulunuyor olmasından haberdar olabilmesi, hatta kullandığı çeşitli illegal isimleri bilebilmesi mümkün değildir. Çünkü o dönem Garbis Altınoğlu hem aranan bir devrimciydi hem de zaten yasal olmayan bir örgütte bulunmaktaydı. Bu durumda Garbis Altınoğlu'nun bölgede bulunduğunu ve kullandığı illegal isimleri bilmek ancak illegal güçlere sahip olabileceği bir imkanla mümkündü. Yaşananlardan anlaşılmaktadır ki katliam için yapılan planlama ve kararlaşmada Garbis Altınoğlu olgusu illegal güçler tarafından önemli bir avantaj olarak görülmüş ve değerlendirilmiştir. Yoksa herhangi bir katliamcı illegal yapının, organının, yetkilinin veya sıradan bir saldırganın irticalen veya herhangi bir anda aklına gelen bir cin fikirliliğin sonucu değildir. Bu olgunun katliam amacıyla değerlendirilmesi. Maraş katliamında Garbis Altınoğlu ve Ermeni düşmanlığı katliamcı yapıların katliamla ilgili yaptıkları planın bir parçası, katliamın bir unsuru olarak görülmelidir. Bu olgu katliamın içinde illegal güçlerin varlığının da işaretidir. Tek başına bu gerçek bile katliamın faillerini ve niteliğini göstermeye yeterlidir. Gerçeğin böyle olduğu, Ökkeşkenger'in sıkı yönetim komutan yardımcısı Tayyar Aygür'le yaptığı görüşmede Garbis Altınoğlu'nun gündeme gelmesinden de anlaşılmaktadır. Tayyar Aygür, Ökkeşkenger'e Garbis adında birinin olduğunu tespit ettik. Eğer bu şahıs ölenler arasında değilse yakında bir vilayetin başını daha yakabilir, diyerek hem Ökkeşkerger'e yol yardım göstermiş, yönlendirmiş hem de katliamın sorumlusu olarak kimlere hedef aldıklarını ortaya koymuştur. http://www.koksuz.org/ana-sayfa/taksonomi/term/11 Üstelik bu düşüncelerini kendisinde sayacak kadar yakın bulduğu Ökkeşkerger'le paylaşmıştır. Bütün bunlar göstermektedir ki Maraş katliamını Garbis Altınoğlu'nun yaptığı iddiası Ökkeşkenger'in geliştirip ileri sürdüğü bir iddia değil, Ökkeşkenger üzerinden kamuoyuna sunulan illegal güçlerin propaganda çalışmasının bir parçasıdır. Konuyla ilgili önemli bir noktaya daha değinmek gerekmektedir. Ökkeşkenger'in Garbis Altınoğlu ve Ermenilerle ilgili iddialarında dehşetli ve iğrenç bir ırkçılık yapılmaktadır. Ökkeşkenger'in ruhsal yapısını da ortaya koyan bu ırkçı ve faşist propagandanın fütursuzca açıktan yapılabilmesi ve Ermeni halkına karşı düşmanlığı rahatça savunulabilmesi demokratik güçler açısından kabul edilmesi mümkün olmayan bir durumdur. Daha da vahim olanı Ökkeşkenger'in bu derin ırkçılığına, Ermeni düşmanlığına ve kullandığı aşağılayıcı üsluba toplumun hiçbir kesiminde anlamlı bir tepkinin geliştirilmiyor olmasıdır. Yapılan bu ırkçılığa sessiz kalmak, Maraş katliamı ile hesaplaşmanın ruhuna aykırıdır. Demokratik kamuoyunun bu sessizliğidir ki Hrant Dink'in öldürülmesi için o gün Samaslar yaratılabilmiştir. Son olarak Ökkeşkenger'in ilgili iddialarına dair iddiaların muhatabı olan Garbis Altınoğlu'nun yazdığı cevabi yazıya bakalım. 12 Eylül döneminin mensup olduğum örgütle birlikte beni de yargılayan ve idama mahkum eden üst mahkemesi beni hiçbir biçimde Maraş katliamı ile ilişkilendirmemiştir. Zaten ilişkilendirmesi de olanaksızdı. Herhalde Cunta'nın buyurduklarıyla hareket eden askeri ve sivil savcı ve yargıçların bu davranışı bana ve diğer devrimcilere olan sempatilerinden değil, katliamın sorumluluğunu benim örgütüme ve bölgede aktif olan diğer devrimci örgütlere yıkma çabalarının başarısız kalmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda 12 Eylül darbesinden sonra özel olarak Maraş Sıkı Yönetim Komutanı Korgeneral Yusuf Haznedaroğlu'nun direktifiyle Maraş'ta içlerinde benim de bulunduğum çok sayıda devrimcinin bu amaçla aylarca işkencelerden geçirildiğini ancak bu sorgulardan herhangi bir sonuç alınamadığını da anımsatmak isterim. Şunu eklemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Maraş katliamı döneminde ben bu yörede değildim. Bir görev nedeniyle başka bir bölgede bulunuyordum. Ama bu alçakça katliam ve ona karşı yürütülen soylu direniş sırasında orada olsaydım elbette bu direniş içinde yer alır ve sağ kalmam halinde bunu gururla açıklar, yargılandığım mahkemede de bunu belirtirdim. Kanlı Oyun, Ökkeş Şendiller, sayfa 120. Ökkeş Kenger'in Maraş katliamını Garbis Altınoğlu üzerinden devrimcileri yıkmaya çalıştığı iddialar ve iddiaların aslı budur. Ökkeş Kenger kitabında ikinci sırada Dev Savaş örgütünden de söz ediyor. Bu örgütle özel olarak ilgilenmektedir. Kitapta bilmişlik görüntüsü vermek amacıyla konumuzu ilgilendirmeyen sık yönetim kaynaklı bilgiler alınmış, kullanılmıştır. Söz konusu iddia ile ilgili olarak kitapta Dev Savaş örgütünün Kahramanmaraş olaylarındaki rolü bölümünde şunlar yazılmaktadır. Adana Sıkı Yönetim Komutanlığı, Birnoğlu Askeri Mahkemesi'nin 27.9.1984 tarih ve 1984/208 nolu gerekçeli kararında şöyle deniliyor. Askeri yargıtayca onaylanmamış gerekçeli karardır. Dev Savaş Örgütü tarafından öldürülen iki sol görüşlü öğretmenin öldürülüşünü istismar etmek ve kınamak maksadıyla cenaze töreni bir gövde gösterisine dönüştürülmek istenmiştir. Not. Bahsedilen cenaze olayların çıkmasına sebep olan provokasyondur. İki solcu öğretmeni öldürüp cenazeyi de tertibe alet ediyorlar. Kahramanmaraş olayları esnasında silah kullandıkları, halkı taradıkları yani olayları tertipleyen örgütlerin başında geldiği anlatılmaktadır. Kanlı Oyun, Ökkeş Şendiller. Sayfa 51. Yazının devamında Dev Savaş'ın faaliyetlerinin anlatıldığı bölümünde 5. Kahramanmaraş Çiçek Sineması'na 19 Aralık 1978 gecesi patlayıcı madde atılması, bu olayı sanıklar Ali Arabul, Derviş Koç, Hasan Aydın ve Hamit Kapan'ın işledikleri ancak suçu başka üstlenenler de olduğu için şüpheli görülmüştür. Kanlı Oyun, Ökkeş Şendiller, sayfa 53. Yeni mahalledeki solcuların devam ettiği Akın Kıraathanesi, 20 Aralık 1978'de Bayram Uğur Güven, Derviş Koç, Hamit Kapan, İbrahim Can Demir, Turabi Evler ve Tahsin Kozanoğlu tarafından bombalanmış ve taranmıştır denerek bu saldırılar Dev Savaş'a mal edilmiş. Devamında 21 Aralık 1978 gecesi Kahramanmaraş'ta sağ görüşlü M. Güngör Gençay'ın evine patlayıcı madde atılması. Olayı da yine aynı devrimcilere yıkılmıştır. Bunlarla yetinilmemekte Maraş katliamına giden en önemli saldırı olan öğretmenlerin öldürülmesi de bu grupta yer alan devrimcilerin yaptığı bir eylemmiş gibi anlatılmaktadır. 17.9.1984/208 gerekçeli kararında şöyle anlatılıyor. Askeri yargıtayca onaylanmamış. Bunun üzerinde Hamit Kapan'ın Çiçek Sineması'na bomba konularak sağ görüşün propagandasını yapan Güneş Ne Zaman Doğacak isimli filmin oynatılmasına mani olunmasını önerdiği, sanık Tahsin Kozanoğlu'nun ise Halkın Yolu fraksiyonunda öğretmen Mustafa Yüzbaşıoğlu'nun öldürülmesi önerisini getirdiği, zira bu öğretmenin örgüt liderlerinden Hamdullah Elbir'e sövdüğü ve Dev Savaş örgütünü eleştirerek küçük düşürdüğünü söylediği, Tahsin Kozanoğlu'nun ısrarı üzerine Mustafa Yüzbaşıoğlu'nun öldürülmesinin aralarında oya sunulduğu ve sanıkların uygundur şeklinde nihai görüş bildirmeleri üzerine eylem kararının icrası için karara vardıkları. Eylemi 21 Aralık 1978 günü akşam okul dağılışında Yörük Selim mahallesine çıkan sokakta Hamit Kapan'ın 10-12 el ateş ederek Mustafa Yüzbaşıoğlu'nu ve yanında bulunan aynı okuldan Hacı Çolak'ı öldürdüğü belirtilmektedir. Kanlı Oyun, Ökkeş Şendiller, sayfa 66-67-68. Dev Savaş için söylenenler bunlar. Ökkeş Kenger'in sıkı yönetim savcılığında alıntıladığı ve illegal güçlerin komplosu ifade eden iddialarla ilgili olarak bütün bu yazılanlara bakılırsa Maraş katliamının yapılması için planlanmış tüm saldırıları ve Maraş katliamını Dev Savaş'ın yaptığını düşünmemiz gerekmektedir. Bunlar Ökkeş Kenger'in ve katliamı devrimcilerin yaptığını iddia ederek meşru göstermek isteyenlerin iddialarıdır. Gerçekler ne gösteriyorsa onu görelim. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin Maraş katliamını devrimcilerin üzerine yıkma çabalarının devam ettiği günlerde Dev Savaş Örgütü'nde Hamit Kaplan yakalanır. Hamit Kapan'ın silahıyla birlikte yakalanması 1979'un Aralık ayında Maraş girişinde yapılan bir genel arama esnasında gerçekleşir. Dönemin işkenceleriyle meşhur Sıkı Yönetim Paşası Yusuf Haznedaroğlu için Hamit Kapan büyük bir ganimetti. Zaten bu devrimciler Maraş katliamından dolayı suçlu ilan edilmiş, bu amaçla itham ediliyor, aranıyorlardı. Hamit Kapan'dan sonra yakalanan diğer arkadaşlarıyla birlikte bu devrimcilerin üzerinde akıl almaz işkencelerle çalışıldı. İşkenceciler Hamit Kapan ve arkadaşlarını Maraş katliamının sorumlusu olarak ilan etmişlerdi. İşkencelerle bu ilanlarını ispat etmeye ve sonuca bağlamaya çalışmaktaydılar. Bu amaçla Hamit Kapan'a 210 gün boyunca, yani tamı tamına 7 ay işkence yaptılar. Hamit Kapan 10.01.2010 tarihli Sabah gazetesine çıkan röportajında yaşadığı işkenceleri şöyle anlatmaktadır. Hiç duyulmadık yöntemler denediler benim üzerimde. Bunlardan bir tanesi Çin işkencesiydi. 10-10 uzunluğunda 2 tane kalasa bağlıyorlardı. Üzerimde mübalağasız 40-50 tane kemer vardı. Her tarafımdan bağlıydım. Kafamı da usturayla tıraş etmişlerdi. Aşağı yukarı 2,5-3 metre yükseklikteki bir sarım şişesinden kafamı tam ortasına su damlatıyorlardı. 9 gün foseptik çukurunda tutuldum. Ellerim arkadan bağlı, diz çökmüş ve boğazıma kadar pisliğin içinde bir vaziyette. Ayak tırnaklarımın hepsi çekilmişti. Hamit Kapan'a yapılan işkenceler 1986 yılında işkencelere bizzat katılan Sedat Caner'in itiraflarıyla Nokta Dergisi'nde yayınlanmaya başlandı. Yaptığı işkenceleri itiraf ederek Maraş katliamının devrimcilere yıkılması komplosunu bozan Sedat Caner Nokta Dergisi'ne şunları anlatmaktadır. Dev savaş davası sanığı Hamit Kapan'ın sorgulanması sırasında biz başarılı olamamıştık. Ankara'dan ayrı bir sorgulama timi geldi. 3 memur gelmişti. Biri emniyet amiriydi. Hamit Kapan'a öyle bir şey yapılmıştı ki 8 saatte bir tim giriyordu. Onlar çıkıyordu. Diğer tim giriyordu. 8 saat onlar çalışıyorlardı. Diğer 16 saat içerisinde onun şeyini bitiren diğer timler istihbarat ediyorlardı. Uyku uyumaksızın, şey yapmaksızın Hamit Kapan'ın sorgulaması devam etti. Bu böyle hemen hemen 6 aya yakın sürdü. Bu zaman zarfında Hamit Kapan'a uyku falan yoktu. Gözleri kan çanağı gibi olmuştu. Artık gözleri yara bağlamıştı. Haliyle gözleri sürekli açık kalmaktan gözyaşı kuruma yapıyordu. Gözleri böyle kan çanağı gibi yara olmuştu ve öyle bir hale gelmişti ki kimse Hamit Kapan'ın yüzüne bakamıyordu. Herkes camdan dışarı bakıyordu. Nokta Dergisi. Hamit Kapan yıllar sonra anlattığı bu işkencelerle ilgili olarak başka bir ayrıntı daha vermektedir. Şüphesiz yapılan bu işkenceler beni fiziki olarak etkilemiş, her tarafım lime lime olmuştu. Ama Elbistanlı Türk Sünni devrimci arkadaşımız Mehmet Ceren'in cesediyle birlikte günlerce kalmam en çok kahrolduğum işkenceydi. Hiçbir işkence bu kadar zalim olmaz. Bugün bile düşündükçe tüylerim diken diken olmaktadır. Her gün ölü bir arkadaşının cesediyle olmak, o yanı başında cansız yatarken nefes almak herhalde binlerce ölüme bedeldir. Bugün yaşadığım fiziki işkenceleri şöyle ya da böyle geride bıraktım. Ama Mehmet Ceren'in cesediyle birlikte olmanın acısını hiçbir zaman unutamadım, diye anlatmaktadır. Yapılan bu işkencelerin sonunda Hamit Kapan her şeyi ben yaptım demek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine Dev Savaş örgütünde Hamit Kapan ve arkadaşlarına Maraş katliamı ile ilgili Ökkeş Kerger'in kitabına aldığı ve sürekli kullandığı yukarıdaki iddianame ile dava açılmıştır. Açılan bu davanın dayandırıldığı tek kanıt Hamit Kapan ve arkadaşlarında yoğun işkenceler sonucu alınan sözde ikrar ve itiraflardır. Davanın açılmasını gerektiren başkaca hiçbir hukuki delil, hiçbir dayanak söz konusu değildir. Hatta davanın birçok unsuru işkence sonucu yaptırılan itiraflarla çelişmekteydi. Bu şekilde Yerel Sıkı Yönetim Mahkemesi tarafından açılan davada yapılan yargılamalar sonucu işkenceden alınan ifadeler dışında hiçbir delil olmadığı halde Hamit Kapan ve arkadaşları mahkum edildiler. Bilindiği gibi istisnasız her mahkemenin verdiği kararın kesinleşmesi için Yargıtay tarafından onaylanması gerekmektedir. Yerel Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin Hamit Kapan ve arkadaşları ile ilgili olarak verdiği karar da bu zorunluluktan dolayı Yargıtay'a gitmiştir. Yargıtay'ın davayı görüştüğü döneme denk gelen Sedat Caner'in açıklamaları davanın gidişatını değiştirmede önemli bir rol oynadı. Ayrıca öldürülen Mustafa Yüzbaşıoğlu'nun katili ilgili olarak verdiği eşkal Hamit Kapan'ın eşkaline uymuyordu. Sedat Caner'in açıklamaları, Mustafa Yüzbaşıoğlu'nun ölmeden önce verdiği ifadesi, delillerin yetersizliği, Hamit Kapan ve arkadaşlarının Maraş katliamı ile ilgili olarak yargılandıkları davanın Yargıtay tarafından bozulmasına yol açtı. 32. ayrımın sonu, sayfa 451.